Ayrım 15. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 209. İkinci kısım. 1. 1 Mayıs sabahı sarı ova uzak top sesleriyle uyandı. Yunan geliyor, ovanın nihayetindeki dağ boğazında son bir ümitsiz çarpışma oluyordu. İzmir'in işgali gerçi ahaliyi telaşa düşürmüştü. Fakat Yunan askerinin bu kadar süratle Anadolu içlerine yayılacağı kimsenin aklına gelmemişti. Sarıova bir mahşer, bir ana baba günü halini aldı. Sokaklar baştan başa kadın, çocuk vaveylalarıyla doldu. Başlarına peşkirler, hamam havluları atmış çarşafsız kadınlar, yataklarından yeni kalkmış çıplak ayaklı çocuklar evlerinden dışarı uğruyordu. Ahalinin bir kısmı akın halinde hükümet caddesine koşuyor, bir kısmı ise düşman şimdiden yalın kılıçla kasaba sokaklarını taramaya başlamış gibi, ocağını söndürmeye, kapısını kapamaya lüzum görmeden dağlara kaçmak için mezarlık caddesine dökülüyordu. Hükümet konağında birkaç hademeyle şaşırmış 3-5 memurdan başka kimse yoktu. Buna mukabil postanenin etrafı kum gibi kalabalıktı. Bütün ahali birbirine bakarak oraya koşuyordu. Mutasarrıf Müfit Bey ile belediye reisi telgraf başındaydı. Müfit Bey hala Sarıova'da mutasarrıftı. Fırka inkılabına rağmen o yine memuriyetinde tutunmaya muvaffak olmuştu. Şişmanlığı bir hastalık derecesini bulmuş olan Müfit Bey, akşamdan beri telgraf başında mütemadiyen sigara ve ayran içiyor, ter döküyordu. İki vazifesi vardı. Birincisi, öğrendiklerini merciğine arz ederek gelecek talimat mucibince tedbirler ihtisas etmek. İkincisi de tahtişi ishanı mucib olmamak için tehlikeyi mümkün olduğu kadar ahaliden saklamak. Müfit Bey, iki günden beri aldığı haberleri saklamak suretiyle ikinci vazifesini muvaffakiyetle başarmıştı. Fakat birinciyi yapmasına imkan yoktu. Çünkü vilayet merkezi düşman eline geçmişti. Ne yapmak lazım geldiğini anlamak için kiminle muharebe edecekti? Hatta telgraf hatlarından bir kısmı da kesilmişti. Fakat buna rağmen telefon başından, vazife başından ayrılmıyordu. Büyük memurlar ve eşraftan bir kısmı bin zahmette kalabalığı yararak telgrafhaneye girdiler. İçeride gürültülü bir müzakere başladı. Bununla beraber ahali telgrafhane içtimağından ehemmiyetli bir netice beklemiyor, herkes kendi başının çaresine bakıyordu. Jandarma tutuşmuş bir evden kaçar gibi el elde baş başta dağ yoluna dökülen ahaliyi geri çevirmişti. Mahallelerde hummalı bir muhaceret hazırlığı görülüyordu. Hal ve vakti yerinde olanlar atlara, eşeklere denkler, kilimler, yiyecek sepetleri yüklüyorlar. Daha fakirler sırtlarında bohçalar, heybeler, henüz yürüyemeyen çocuklarla yola düşüyorlardı. Kadınlar kapılarını kilitledikten sonra dönüp dönüp pencerelere bakarak ağlaşıyorlar. Bir kısmı evlerini Allah'a, peygambere, evliyalara, bir kısmı kasabada kalan komşulara emanet ediyorlardı. Kalanların çoğu hastalar yahut yola çıkarılamayacak kadar ağır hastaları olanlar, ihtiyarlar, ölüm nerede olsa ölümdür diyen bezgin fakirlerdi. Muhacir kafilesi hafif hafif yağan bir yağmur altında mezarlık yolunu tuttu. Yamaçtaki bağlar arasında gittikçe daralan ve dikleşen dağ yolunu tırmanmaya başladı. Dağın şimali şarkisinde 5-6 saatlik bir mesafede Alaçam isminde bir köy vardı. Sarıovalılar ilk önce bu köyde barınmayı ümit ediyorlardı. Fakat yol çok zorluydu. Bu gidişle geceye kadar köyü tutacakları şüpheliydi. Evvela bir asker taburu gibi toplu bir halde giden kafile yavaş yavaş seyrekleşmeye, uzamaya başladı. Bir ucunda eşraf aileleri ve eşyasını taşıyan yük arabaları küçüle küçüle siyah benekler halini aldığı halde öbür ucu el an bağlar arasında sürünüyordu. Çocuklu aileler, ihtiyarlar yolun daha başında takatten kesilmişlerdi. Bir kısmı kanten içinde soluya soluya yokuşu çıkıyorlar, bir kısmı şimdiden ağaçlar altında yol kenarındaki çalılar, taş yığınları üstünde mola veriyorlardı. Sonra yol meşakkat ve sefaletlerine tahammül edemeyeceklerini anlayan bir kısmının da geri döndüğü görülüyordu. Şahin Efendi omuzunda heybesi, ayağında tozlukları ile kafileye karışmıştı. Kasabanın istilası, mektebinin kapanması üzerine burada yapacak bir iş kalmadığını düşünmüş, bir iki kitapla bir iki çamaşır alarak Sarıova'yı terk etmişti. Bu yolculuk onu korkutmuyordu. Böyle hedefi, sonu bilinmeyen gurbet maceralarına cer hocalığı zamanından kalma bir alışkanlığı vardı. Hatta kafileden biraz açıkça dalgın dalgın yürürken, senelerden sonra yine hayata dönmüş gibi bir şey hissediyordu. Yoldan bir araba geçiyordu. Başını çevirdi. Mutasarrıf Müfit Bey ile müderris Zühtü Efendi'yi ve idadi müdürünü gördü. Selamlaştılar. Zühtü Efendi eliyle kendilerini ve arabayı gösterdi. Avucunu açarak, boynunu bükerek bir teessüf işareti yaptı. Şahin Efendi onun, "Seni de almak isterdik ama çok şişmansın. Araba bizi zor alıyor," demek istediğini anladı, teşekkür etti. Bu arada onda bir merak uyandı. Acaba geride, kasabada ne olup bitiyordu? Haydi idadi müdürü de kendisi gibi kasabadaki vazifesini bitmiş görerek yola çıkmış olsun. Hadi memleketin belli başlı ulemasından bu tehlike zamanında sürüsünün başında bulunması lazım bir çoban vaziyetinde olmasına rağmen Zühtü Efendi de bir dereceye kadar mazur görürsün. Fakat mutasarrıf nasıl vazifesini bırakıp kaçabilirdi? Şahin Efendi mutlaka bir havadis almak ihtiyacıyla durdu, geriden gelenleri bekledi. 3-5 dakika sonra üstünde yatak bağından bir tente gerilmiş, içi kadın ve çocuk dolu bir bağ arabasının arkasında iki şey gördü. Bunlardan biri sabık fırka katibi mesulü Cabir Bey'di. Mütarekide hükümet değişince Cabir Bey de politika hayatından çekilmiş, harp esnasında büyüye büyüye geniş bir çiftlik haline alan topraklarında bağcılık yapmaya başlamıştı. Üzerinden katibi mesullükle beraber o eski azamet ve ceberutu da atmış, nazik, halim, mütevazi bir adam olmuştu. Ara sıra işleri için kasabaya indikçe eskiden selamını almaya lüzum görmediği kimselerle kardeş gibi konuşuyor, artık siyasetle meşgul olmadığını, Allah ne verdiyse yiyerek yeni hükümetin muvaffakiyetine dua ettiğini herkese ayrı ayrı tekrar ediyordu. Fakat bu son vaka ondaki fırkacılık gayretini yeniden uyandırmıştı. Şahin Efendi'yi görünce atını durdurdu. "Beğendin mi namussuz hükümetin yaptığını?" dedi. "Utanmadan kabahati bize yüklerlerdi. Biz çekildik iş başından, gördün memleketi ne hale getirdiler. Soktular düşmanı Anadolu içine ta cangahımıza kadar. Allah gösterdi bize bir ikinci defa muhacirlik felaketini. Bıraktık yerimizi, yurdumuzu ikinci defa. Düştük böyle haif ve hasır yollara. Görüyor musun o alçak mutasarrıfı? Kaçar böyle tabanı yanık it gibi, haşa sözüm ona." Cabir Bey eliyle mutasarrıfın arabasını gösteriyor, sonra "alacağın olsun, bunu senin yanına bırakmayız," demek ister gibi yumruğunu sallıyordu. Eski katibi mesul Şahin Efendi'ye birçok havadisler verdi. Belediye reisiyle mutasarrıfın arasında kavga çıkmış. Müfit Bey işgal edilen yerlerde valinin vesaire memurların başlarına gelenlerden korkarak kaçmaya karar vermiş. Belediye reisi güya kasabayı tahripten, ahaliyi katliamdan kurtarmak için çiçek demetleri yaptırmış, yanında ayan ve eşraftan mürekkep bir heyetle düşmanı istikbale çıkacakmış. Şahin Efendi, Cabir Bey'den sabahleyin kasabadaki kargaşalık esnasında kaybettiği yakın arkadaşlarına dair de tafsilatı aldı. Kendi halinde sessiz sedasız bir adam olan muallim Rasim'e bir delilik gelmiş. Postane etrafında toplanan kalabalığa nutuk vermeye, "Bu saatte bizim için yapılacak tek iş vardır. Silahı olanımız silahıyla, olmayanımız sopayla, taşla düşmana karşı gitmek," diye bağırmaya başlamış. Cabir Bey gözlerini açarak, "Düşün be biraderim, ben bu memleketi ondan 100 kat fazla severim," diyordu. "Ümit olsa hepimiz kanımızı dökelim. Ve lakin yazıktır vatan evlatlarının göz göre göre kendilerini ateşte yakması. Topal ayağına bakmaz da başından büyük haltlar yer bu senin arkadaş. Hiç karşı durulur mu sopayla, taşla, teçhizatlı mükemmel bir orduya? İngiltere vermiştir Yunan'a milyonlarca lira, yüz binlerce tüfek, binlerce top, hesapsız cephane." Şahin Efendi gözleri kararmış, bütün vücudu titreyerek, "Sonra," diyordu, "sonra." Öteki devam etti. Aklı başında kimseler tabiatıyla kulak asmadı bu mantıksız sözlere. Velakin 5-10 baldırı çıplak heyecana kapıldı. Başladılar silah isteriz diye bağırmaya, gürültü yapmaya. Bu defa Serkomiser Kazım Efendi olmasın mı onlarla beraber? Herif alır yanına mahiyetindeki delikanlı polislerden 5-6'sını karakolları dolaşır. Polise, jandarmaya ait ne kadar silah bulursa dağıtır ahaliye. Bunlara 8-10 da reji kolcusu iltihak eder. Sözüm ona, yaparlar alelacele bir çete. Kasabadan çıkarlar. Bu Rasim'i aklı başında bir adam sanırdım. Kendini de, günahsız bir takım zavallıları da yaktı kara kara. Cabir Bey bunları söyledikten sonra Şahin Efendi'nin kendini ayıplamasından korktu. "Ama ben boş mu duracağım?" dedi. "Ben de yapacağım bir şeyler. Lakin daha evvel şu çoluğu çocuğu bir selamet yere göndereyim. Görüşürüz yine inşallah." Eski katibi Mesul, yavaş yavaş uzaklaşan dokuma tenteli arabayı yetişmek için atını mahmuzladı. Şahin Efendi artık ileriye gidemiyordu. Yol kenarında heybesinin üstüne oturdu, başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başladı. Vah bir çare Rasim vah! Vaktiyle yine böyle birdenbire verilmiş bir karar onu gönüllü olarak Balkan muhaberesine göndermiş, ayaklarından birinin sakat kalmasına sebep olmuştu. Bu defa hiç geri gelmeyecekti. Zavallının böyle zaman zaman tutarağı tutardı. Cihan Harbi esnasında da iptidai muallimliği ve sakatlık gibi iki sebepten dolayı askere istenmediği halde birkaç defa gönüllü gideceğim, duramıyorum diye tutturmuştu. Şahin Efendi mektepteki vazifesinin de huduttaki vazifesi kadar ehemmiyetli olduğunu ona her defasında ayrı delillerle göstermiş, fikrinden döndürtünceye kadar akla karayı seçmişti. Bu sabah beraber olsalardı acaba yine onu teskin edebilir miydi? Zannetmiyordu. Rasim'de garip bir hasta vardı. Sulh vaktinde bir kısım vatandaşlarına karşı giriştiği fikir mücadelelerinde daima tatlılıkla, ikna, sükun ve uzlaşma taraftarıydı. Fakat yabancı deyince, bu yabancı dindaş da olsa bütün şeytanları başına üşüşüyor, etrafı kıpkızıl görmeye başlıyordu. Evet, bugün tesadüfen beraber de bulunsalardı bu netice hasıl olmayacak mıydı? Bununla beraber Şahin Efendi'nin bu kadar temiz bir ateşle yanan bir insanı yolundan çevirmek için bir şey söylemeye zaten dili varacak mıydı? Bu da ayrı bir meseleydi. O başı elleri içinde dalgın ve mahzun düşünürken muhacir kafilesi akın akın yoldan geçmekte devam ediyordu. Omuzlarındaki ağır yükün altından dingin yük hayvanları gibi soluyan erkekler, yörükler gibi çocuklarını sırtlarına bağlamış kadınlar, küçük el arabaları içinde eşya taşıyan çocuklar. 9-10 yaşlarında bir kız bir erkek kardeş gördü ki tek tekerlekli mini mini arabalarından birinde bir battaniyeye sarılmış hasta ve zayıf bir kadın taşıyorlardı. Kız çok yorulmuştu. Ara sıra durup acıyan bileklerini ovuşturmaya başladıkça erkek kızıyor, yaşlı insanlara mahsus sözlerle ona gayret vermeye uğraşıyordu. Şahin Efendi'nin kendi talebelerinden 13 yaşlarında bir çocuk, 3'er yaşındaki ikiz kardeşlerini bir heybenin iki gözüne koymuş omuzuna almıştı. Küçükler ağabeylerin omuzu üstünde el ele yüz yüze oynaşıyorlardı. Mütemadiyen ağlayan bir kadının elinde bir çocuk, ikide bir de arkasını dönüyor, ''Babam, babam!'' diye bağırıyordu. Yine bir çocuk sesi kısılmış, yüzü gözü toprak çamur içinde kendi kendine konuşuyor, ''Ağabey, ağabey!'' diye kaybolan kardeşini arıyordu. Bu can cana baş başa bin zahmetle yürüyen kafileyi ara sıra zorlu atların çektiği binek ve yük arabaları yarıp geçiyordu. Şahin Efendi bunların içinde meşhur Hacı Emin'i, damadı Ubeyd Bey ile beraber Kadiri Şeyh'ini ve Sarıova eşraf ve zenginlerinden birçoğunu tanıdı. Bir türlü heybesini omuzlamaya, tekrar yola düşmeye kuvvet bulamıyordu. Sabahleyin sele kapılan bir tahta parçası gibi kalabalığın arasına katılmış, ''Mektebim kapandı. Artık Sarıova'da işim kalmadı.'' diye yola düşmüştü. Fakat şimdi ona bir şüphe musallat olmuştu. Acaba kasabadaki vazifesi hakikaten bitmiş miydi? Bu memlekette büyük mevkiler ve büyük servetler kazanmış belli başlı insanlar can kaygısına düşmüş kaçıyorlar, arkadakileri düşünmüyorlardı. Halbuki hastalık, İhtiyarlık, yoksulluk gibi sebeplerle geride kalan biçareler her zamandan ziyade şimdi aklı başında hamilere muhtaç değil miydiler? Bir ihtiyatsızlık, lüzumsuz bir heyecan ve telaş kasabayı bir katliama uğratabilirdi. Hangi memleketlerde ne sefaletler içinde ne kadar zaman devam edeceği belli olmayan bu yolculuğun daha başında soluyarak yol kenarına dökülenlerin, sırtlarında yükleri ve çocuklarıyla geri dönenlerin sayısı arttıkça artıyordu. Şahin Efendi biraz evvel ağabey, ağabey diye ağlayarak yokuşu çıkan küçük çocuğun yine ağlayarak geri döndüğünü gördü. Kardeşini bulmaktan ümidini kesmiş olmalıydı ki artık ağabey diye bağırmıyordu. Yine o dönenler arasında kendi mektebinin en küçük, en fakir talebelerinden birini gördü. Ayağını sıkan kunduralarından birini çıkarıp eline almıştı. Yorgundu fakat yüzünde sevince benzer bir şey vardı. Kasabada acele bir iş varmış gibi adeta koşuyordu. Şahin Efendi onu yanına çağırdı. Neden geri döndüğünü sordu. Çocuk hiç çekinmeden cevap verdi. Biz 4 kardeşiz. Babamla annem bizi gönderiyorlar. Büyük annemi evde yalnız bıraktılar. O biçare yatalaktır, ayakları tutmaz. Ben kardeşlerimin en büyüğüyüm. Beni olsun bırakın, ona bakayım diye o kadar ağladım, dinlemediler. Ben de onlardan kaçtım, geri gidiyorum. Şahin Efendi, babanla annen seni merak edip üzülmezler mi? Diye sordu. Çocuk omuzlarını silkti. Ne yapayım? Yazık değil mi benim ihtiyar nineme? Ben ona bakarım. Ne yapar yapar bir lokma ekmek bulurum. Beni görünce sevinecek fakir hatuncuk. Yere oturmuş, kundurasız ayağına batan dikenleri çıkararak gülüyor, seviniyordu. Alil bil ihtiyar ninenin elini tutmak, onu sevindirmek ümidi, ona düşman korkusunu ve anasının, babasının, kardeşlerinin ayrılığı acısını tamamıyla unutturuyordu. Şahin Efendi gözlerini kapadı. Bu fedakar çocuğu hayalinde gayri ihtiyari arkadaşı Rasim'le karşılaştırdı. Kendini onların yanında küçük ve hakir gördü. Nefsinden utandı. Sarıova'da yapılacak işleri olduğundan hala mı tereddüt ediyordu? Saçlı sakallı adam, talebem dediği, adam etmek vazifesinin üstüne aldığı bu parmak kadar çocuktan da mı ders alıyordu? Şahin Efendi gözlerini açtığı zaman zihnindeki şüpheler gitmiş, yüzü hiçbir şeyin, hatta kendi kendisini bile artık değiştiremeyeceği büyük kararlarını verdiği zamanlara mahsus tatlı sükunetini almıştı. Ağır ağır yerinden kalktı, heybesini tekrar omuzladı. Çocuğu elinden tutarak Sarıova'ya inen kafileye karıştı. Vaktiyle ben kendimi Sarıova'ya nezrettim. Ya gazi ya şehit diye verdiği söze sonuna kadar sadık kalacaktı. Kısmette ne varsa kaşığında o çıkardı. 2. Yunan ordusu o gece Sarıova kapılarına kadar geldi. Fakat içeri girmedi, sabahı bekledi. Zaten bütün gecelerini büyük bir mezarlık hüzün ve karanlığı içinde geçiren bu eski Müslüman kasabası bir kat daha korkunç ve zifiri karanlıktı. Fenerciler belki kaçtıkları, belki de korktukları için sokak fenerlerini yakmamışlardı. Hatta türbeler bile simsiyahtı. Gerek Müslüman ve gerek Hristiyan ahali evlerde ışık yakmaya korkuyordu. Sarıova bu gece hükümetsizdi. Kim ne isterse yapabilirdi. Karanlık basarken mektebe giren Şahin Efendi, biraz ekmek peynir yedikten sonra sırtındaki elbiseyle yatağına uzanmıştı. Zihninde muntazam bir şey düşünmeye kudret kalmamıştı. Sade gözlerinin önünde uzun bir rüya geçiyordu. Sarıova'dan Alaçam'a giden yol, karanlık içinde inleyip ağlayan bir mahşer gibi görünüyordu. Şahin Efendi zihnini kaçanlardan alamıyor, bu karanlık, sessiz gecenin beklediği meşhur sabahı bir türlü düşünemiyordu. Bir aralık uykuyla uyanıklık arasında garip bir dalgınlığa düştü. Kalabalık gözünün önünden gitmişti. Şimdi yalnız ağabey, ağabey diye ağlayan çocuğun uzun bir yolda kendi kendine koştuğunu görüyor, sesini işitiyordu. Fakat bunun bir düşünce mi yoksa bir rüya mı olduğunu bir türlü tefrik edemedi. Ne kadar zaman devam ettiğini bir türlü anlayamadığı bu dalgınlıktan uzak silah sesleriyle uyandı. Pencereye koştu. Henüz geceydi. Ovada mutlaka bir vaka vardı. Silah sesleri gittikçe çoğalıyor, geniş bir sahaya yayılıyor, buna ara sıra top gürültüleri de karışıyordu. Yeni mektep yüksekçe bir yerdeydi. Şahin Efendi üst kattaki odasından ovayı gayet iyi görürdü. Bağlar arasındaki küçük tepelerde karanlığın içinde yer yer şimşekler parlayıp sönüyor, havadan kandil kandil tenvir tabancası ateşleri iniyordu. Bağların arasındaki küçük tepeler uzakta şenlik yapan bir şehre benziyordu. Şahin Efendi pencerenin önünde kendi kendine çırpınıp dövünüyor, Rasim ölüyor, Kazım ölüyor, ah kardeşlerim, ah evlatlarım diye hıçkırıyordu. Bu çarpışma bir saat kadar devam ettikten sonra durdu. Ovaya geniş bir mezar karanlığı ve sükutu çöktü. Şahin Efendi bir mum yaktı. Rasim'in yatağı sabahleyin bıraktığı halde darmadağınık duruyor, pencereden giren rüzgar dün gece uyumadan evvel okuduğu kitabın açık sayfalarını çeviriyordu. O şimdi delik deşik olmuş vücuduyla kim bilir nerede yatıyordu. Şahin Efendi'nin içinde Rasim'in mutlaka öldüğüne dair bir kanaat vardı. Uzakta silah sesleri kesilmişti. Fakat Şahin Efendi'ye daha yakınlarda bir takım gürültüler, bağırma sesleri işitiyor gibi geldi. Artık kulaklarına inanamıyordu. Duyduklarının bir vehim olmadığına inanmak için tekrar pencereye gitti. Kasabanın alt başındaki Hristiyan mahallesi tarafında garip aydınlıklar gördü. Biraz sonra mektepten 300-400 metre uzaktaki bir sokaktaki ayak gürültülerini işitti. Ne oluyordu? Ovadaki çarpışma acaba kasabaya mı sirayet etmişti? Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir vaka mı çıkmak üzereydi? Böyle bir şey olursa felaketti. Yunanlılar Sarıova'da taş üstüne taş bırakmazlar. Kasabada kalan Müslümanları baştan başa kılıçtan geçirirlerdi. Sesler bir türlü kesilmiyor, ışıkların oradan oraya dolaştığı görülüyordu. Hatta bir iki el revolver de atıldı. Şahin Efendi'nin merakı büyüdükçe büyüdü, dayanılmaz bir hal aldı. Fesini aradı, bulamadı. Kapının arkasında gözüne ilişen kasının bir baston yakalayarak başı açık sokağa çıktı. Uzaklara gitmek niyetinde değildi. Civarda birine tesadüf ederek havadis almayı ümit ediyordu. Fakat bir kör gibi bastonuyla yoklaya yoklaya yürüdüğü karanlık sokaklarda tek bir insan bulamadı. Yolu bir hayli gittikten sonra dik bir yokuş başına geldi. Aşağıda Rahmetullah Paşa Camisi civarında bir aydınlık görünüyordu. Şahin Efendi biraz evvel mektepte semtini tayin edemediği gürültünün o taraftan geldiğini anladı. Bozuk kaldırımlarda yuvarlanmamak için bin ihtiyatla ağır ağır bu yokuşa indi. Caminin avlusunda ve önündeki 3-5 dükkandan ibaret küçük çarşıda bir kalabalık kaynaşıyordu. Sokağın karanlığını yalnız bazı kimselerin elindeki muşamba fenerler aydınlatıyordu. Grup grup toplanmış bir takım insanların kavga eder gibi bağırıştıkları, ellerindeki sopaları, kazmaları salladıkları görülüyordu. Şahin Efendi bu gruplardan birine yanaştı, vakayı sordu. Bir saat evvel Rumlar yeni mahallede Müslüman bir sütçüyle oğlunu öldürmüşler, araya girmek isteyen bir bekçiyi de sopayla başından yaralamışlar. Adamcağız nasılsa ellerinden kurtulmuş, kanı aka aka buralara kadar gelmiş. Kapıları çalarak Rumların silahlanmakta olduklarını, sabaha doğru Müslüman mahallelerine hücum edeceklerini haber vermiş. Ahaliden bir kısmı mezarlık tarafındaki yukarı mahallelere kaçmaya başlamış, bir kısmı sopa, balta, eline ne geçerse yakalayıp buraya koşmuş. Şimdi ne yapacaklarını kararlaştıramayarak böyle birbirlerine giriyorlarmış. Şahin Efendi bu izahatı aldıktan sonra grupların arasında dolaşmaya başladı. Hakim olan his korku ve şaşkınlıktı. Ekseriyet bir arada bulunmak, Rumlar evlerini yakmaya, çoluk çocuklarını öldürmeye gelirlerse burada karşılamak fikrindeydi. Fakat kalabalığın içinde 8-10 coşkun vardı ki, biz daha evvel yeni mahalleye hücum edelim. Toplanmalarına vakit bırakmayalım. Müslüman katillerin ettiklerini yanlarına bırakmayalım diye bağırışıyorlardı. Şahin Efendi yeni mahalledeki Rumların bu gece Müslüman mahallelerine hücum fikrinde olmalarına katiyen ihtimal veremedi. Bir kere çok azlıktılar. Ne de olsa Müslüman ahalinin kendilerini bir kaşık suda boğacağını bilirlerdi. Sütçü ile oğlunun katili herhalde münferit bir vaka değildi. Vaziyet çok tehlikeli görünüyordu. Korku ve şaşkınlık bu zavallı insanları telafi edilmez bir deliliğe sevk edebilirdi. Hele dakikalar geçtikçe taarruz taraftarı coşkunlardaki heyecanın öteki tabakalara da sirayete başladığı anlaşılıyordu. Caminin karşısındaki sıra dükkanlardan biri Ristaki isminde ihtiyar bir Rum eczacınındı. Zararsız bir adamdı. Hele Müslümanlarla iş gördüğü için Türk dostu geçinirdi. Yine belki de bu sebepten kasabadaki başka Hristiyan dükkancılar gibi yeni mahallede oturmaz, ihtiyar karısı, dul bir kızı ve 15 yaşındaki bir oğluyla beraber eczanenin üstündeki evde yaşardı. Kavga devam ederken eczanenin kapalı kepenklerinden birine bir taş indi. Arkasından bir ikinci taş evin bir camını kırdı. İçeride bir vaveyla koptu, perdelerin arkasında yanan hafif bir ışık söndü. Kalabalığın içinde yırtıcı bir ses, "Kahrolsun düşmanlarımız!" diye haykırdı. Felaket başlıyordu. Şimdi camlar, çerçeveler inecek, feryatlar kopacak, şaşkınlık ve heyecanın son mertebesine gelen bu kalabalığı zapt etmek mümkün olamayacaktı. Şahin Efendi bir an içinde halkın önüne geçilmez bir dalga gibi yeni mahalleye doğru aktığını tasavvur etti. Aklı başından gitti, durulacak zaman değildi. Yanında duran bildik bir softanın kavuğuyla fenerini yakaladı, caminin önündeki musalla taşına çıkarak ''Ya eyyühennas!'' diye bağırmaya başladı. Kalabalığın içinde bir dalgalanma oldu. Bütün başlar elinde sallanan bir fenerle musalla taşının üstünde bağıran sarıklıya döndü. Halk gayri ihtiyari ona yaklaşıyor, taşın etrafında birbirini ezerek sıkışıyor, onun söylediklerini duyabilmek için sükût ediyordu. Şahin Efendi söze başladığı zaman ne söyleyeceğini bilmiyor, sadece bu taşmak istidadını gösteren seli mutlaka zapt etmek lazım geldiğini düşünüyordu. İlk evvel kalabalıklar üzerindeki tesirini daha cer hocalığı zamanında tecrübe ettiği heybetli kof kelimelerle birbirini tutmaz sözlerle bağırmaya başladı. Bir zaman böyle ne demek istediğini, hangi taraftan olduğunu anlatmayarak bağırdıktan sonra fikirleri yavaş yavaş nizama girdi. Bu perişan halkın mutlaka tutunacak bir nokta bulmak, bir kuvvet etrafında tutunmak ihtiyacında olduğunu anlıyordu. Müessir ve tatlı bir lisanla halka anlattı ki, Sarıova'da Allah'tan gayrı hiçbir hamileleri kalmamıştı. Hükümet dağılmıştı. Sarıova'nın etrafını çeviren düşman, 1-2 saate kadar kasabaya girecektir. Zenginler ve kuvvetliler kaçmış, kasabada ancak zebun ihtiyarlar, hastalar, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Bu gece kasabanın Müslüman ve Hristiyan ahalisi arasında bir çarpışma olursa, yarın sabah düşman, Allah esirgesin, bu kimsesiz kadınları, ihtiyarları, hastaları, çocukları kılıçtan geçirecektir. Kuvvet karşısında kazaya rıza göstermekten gayri yapılacak bir şey kalmamıştır. Müslüman ahali, Hristiyanlarla bir vaka çıkarmaktan katiyen tevakki etmelidir. Hele ki Rumların Müslümanlara tecavüz edeceği hakkındaki rivayet de doğru olamaz. Müslüman mahallelerine hücum edeceği söylenen Rumların bu saatte korkudan titredikleri, kol demirleriyle desteklere kapanmış kapıları ardında sabahı bekledikleri muhakkaktı. Ufukta daha sabahtan eser olmamasına rağmen Şahin Efendi eliyle karşı dağları göstererek, "Din kardeşlerim, bizim için artık ölümden daha acı olan esaret günü başlıyor. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, hastalarımızın, ihtiyarlarımızın selameti için bağırlarımıza taş basalım. Madem ki kasabada kaldık, her türlü hareketten içtinab edelim. Gelenler de büsbütün vahşi canavarlar değil ya, kendi halinde insanlara ilişmezler." dediği zaman kalabalıktaki galeyan tamamıyla sönmüş, yerini müvekkil bir hüsün ve yeise bırakmıştı. Ahaliden bir kısmı her ihtimale karşı cami önünde nöbet bekledi, istedi. Fakat ekseriyat ağlaya sızlaya evlerine dağıldılar. Şahin Efendi eczacının evine atılan taşların bir mesele çıkarmasından korkuyordu. Yanında bir mahalle muhtarıyla beraber dükkanın kapısını gidip çaldı. Biraz sonra pencerede ihtiyar Rum'un başı göründü. Şahin Efendi bütün kalabalık namına tarziye verdi, kırılan camları kendi kesesinden tamir ettireceğini söyledi. Artık bir tehlike kalmadığını, esasen Müslüman ahalinin kendisinden memnun olduğunu temin etti. Mektebe döndüğü zaman başı ateş içinde yanıyor, gözleri kararıyordu. Yukarıdaki odasına çıkmaya kuvvet bulamadı. Muallim odasındaki kanepelerden birisine düşerek kendini kaybetti, sayıklamaya başladı. 15. ayrımın sonu, sayfa 224.